İslam dini, Allah'ın bütün insanlığa gönderdiği en son din. Ve bütün insanlar kıyamete kadar bu dinin muhatabı. Bazı insanlar dini bütünüyle kabul ediyor, hayatında yaşamaya çalışıyor. Bazıları dine muhalif, hatta dinsizliği esas alıyor. Bazıları da var ki dini reddetmiyor ama o kadar da dini bir hayatın içinde değil. Bu üçüncü grubu değerlendirmede bazı dindarlar onları da adeta dinsiz gibi görebiliyor. Bediüzzaman'a bununla alakalı bir soru sorulmuş münazaratta. Diyorlar ki, neden bazılarını dinsiz zannettiğimizden bize zarar gelsin? Yani topluluklar var. Bu topluluklarda dindar olan da var, dine lakayt olan, gevşek davrananlar da var. Ama bazı dindarlar bunu değerlendirirken toptan değerlendirme cihetine gidiyor ve tamamını adeta dinsiz gibi görüyorlar. Ülkemiz içinde bir takım siyasal partileri, onlara mensup olanları öyle görmek gibi günümüzden de misal verilebilir. Bediüzzaman bunun yanlışlığına dikkat çekiyor ve cevaben diyor ki, hayal perdesi üstünde size bir timsal manzarasını göstererek mazaratını anlatacağım. İşte şu sahrada gayet muhteşem bir bostan içinde bir kasır, yani bir köşk, bir köşesinde sizin Beytüşşebab kaplıcası gibi bir kaplıca olduğunu tahayyül ediniz, hayal ediniz. Siz dışarıda bürudetin tazyikiyle, siz dışarıda soğuğun baskısıyla, karın tokadıyla, rüzgarın sillesiyle, ihtiyaren veya ızdıraren, isteyerek veya istemeden de olsa, saray içine girmeye mecbursunuz. Lakin kapıda bir iki kör ve havuz içinde bazı çıplak adamları görmüş veya işitmişsiniz. Bundan tevehüm ediyorsunuz ki o saray körhane veya çıplakhanedir. Siz girdiğinizde onlar gibi olmak için taat libasını çıkarıyorsunuz ve onların avretini görmemek için akide denilen hakikat gözünü kapatıyorsunuz. Halbuki onlar muhteşem odalarda gözleri açık, avretleri mestur olarak mütefekkirane meşveret ve bazı köşelerdeki kör ve çıplakların setir ve tedavisine, kör ve çıplakların örtülmesine ve tedavisine hizmet ediyorlar. İşte sen şu sureti vahşiyane ve eblehanede avretin açık, gözün kapalı olarak içlerine girsen, acaba bundan daha büyük bir maskaralık ve zarar olabilir mi? Yani bir kaplıca var, dışarısı gayet soğuk, kar tipi, öyle bir ortam ve biz de içeriye gireceğiz. Ama duymuşuz ki içeridekiler kör çıplak insanlar. İşte onların tamamını öyle görmek yanlış bir şey. Evet, içlerinde kör ve çıplak olan da vardır ama genelde tesettüre de dikkat eden kimselerdir. Ve hepsi de kör kimseler değildir. Hayal ettiğimiz gibi, tevehüm ettiğimiz gibi değildir. Bunu günümüze uyarlayacak olursak, mesela sosyete kesim Türkiye'de dine büyük ölçüde lakayttır. Ama bu onlar dinsiz anlamına gelmiyor. Bir kısmı umreye gidiyor, hatta hacca gidiyor. Ramazan ayı geldiğinde orucunu tutuyor. Ama dinin diğer meselelerinde o kadar dinin emirlerini yerine getirmiyor olabilirler. Bunlara dinsiz demeye hakkımız yok. Bunlar en azından dine hürmetkar insanlar. Hakikaten bence bir Müslüman neslinden gelen adam, akıl ve fikri İslamiyet'ten tecerrüt etse bile fıtratı ve vicdanı hiçbir vakitte İslamiyet'ten vazgeçemez. Elhamdülillah bu topraklarda bin yıldan bu yana ecdadımız Müslüman olarak yaşamış ve artık İslamiyet bizim kültürümüzün bir parçası ve genetik yapımızın bir parçası olmuş. Böyle olunca Müslüman neslinden gelen bir adam her ne kadar aklı ve fikri İslamiyet'ten sıyrılmış olsa bile fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslamiyet'ten vazgeçemez. En ebleh, en sefih bile sedd-i rasin istinadımız olan, yani yıkılmaz bir set durumunda olan İslamiyet'e bütün mevcudiyetiyle taraftardır. Lasiyama siyasetten haberdar olanlar. Yani insanımız %90 küsur Müslüman diyoruz. Belki bunlardan dört dörtlük dini yaşamaya çalışanlar %20 civarında olabilir. Ama geriye kalan %70'i söz gelimi, bunları dinin dışına itmek, bu da uygun bir şey değil. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sarhoşa bile sahip çıkmış. Bir defasında asıl saadette işte içki içenlerden birisine had cezası uygulanacak. Aleyhinde konuşanlar oluyor. Peygamber Efendimiz müdahale ediyor. Diyor, bu kardeşinizin aleyhinde konuşmayın. Ona duacı olun. Vallahi diyor, ben şehadet ederim ki o Allah ve Resulünü seviyor. Umre'ye gittiğimizde bize rehberlik yapan bir zattan dinlemiştim. Dedi ki, hocam dedi, biz daha çok sosyeteyi buralara getiriyoruz. Onlardan biri dedi, bayan, kılık kıyafetine orada bile o kadar dikkat etmiyor. Ben diyor suizan ettim. Yani dikkat etmeyeceksen dinin bir emri olan umre için niye buraya geldin ki gibi içimden öyle geçiyor. Ve biz diyor ilk defa Kabe'yi görecek olanlara işte başlarını şöyle eğmelerini, o şekilde girmelerini söyleriz. Ve şimdi açın deriz. Kabe karşılarındadır. Bütün haşmetiyle görürler. Bunu diyor o grupla da uyguladığımızda benim diyor suizanda bulunduğum o bayan sanatçı Kabe'yi görür görmez heyecandan bir baygınlık geçirdi diyor. Yani o derece gördüğü manzaradan etkilendi. Dolayısıyla insanları değerlendirirken din sanki tümüyle bizim tek elimizdeymiş, din bizden sorulur, öyle görmemiz uygun değil. Velev zayıf bir bağla da bağlı olsa, bazı insanların bu dine bağı varsa, onların bu bağını koparmamak gerekir. Ve daha da o bağın kuvvetlenmesi için gayret göstermek gerekir. Zamanı saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize bildirmiyor ki, bir Müslüman muhakeme-i akliyesiyle başka bir dini İslamiyet'e tercih etmiş, delil ile dahil olmuş olsun. Yani zaman-ı saadet, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı dönem. O dönemden şimdiye kadar bir Müslümanın aklını kullanarak başka bir dine geçtiği görülmemiş. Dinden çıkanlar var, o başka mesele. Yani her zaman dinden çıkanlar olmuş. Peygamberimiz döneminde de yine olmuş. Günümüzde de irtidat dediğimiz dinden bir şekilde çıkanlar bulunmakta. Taklit ise ehemmiyetsizdir. Yani takliden, işte başka bir dini takliden yaşıyor veya İslam'ı takliden yaşıyor. Bu ehemmiyetsizdir. Halbuki edyan-ı saire müntesipleri mutlaka fevç fevç muhakeme-i akliye ile, bürhan ile daire-i İslamiyet'e dahil olmuş ve olmaktadırlar. Yani İslamiyet 14 asır evvel geldiğinde işte Arap müşrikleri muhalefet ettiler. Çevrede Yahudi, Hristiyan vardı. Kabul etmek istemediler. Ama kısa zamanda İslamiyet kalp ve gönüllere taht kurdu. Yahudi asıllı, Hristiyan asıllı nice insan İslamiyet'i gönül rızasıyla benimseyerek, tasvip ederek tercih ettiler. Ve günümüzde de yine mesela Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın başka yerlerinde fevç fevç İslam'a girenler bulunmakta. En son Gazze olayları münasebetiyle Gazze'deki o destansı direniş hareketi nice insanın İslamiyet'e ilgi duymasına vesile oldu. Bu insanlar vatanları için ölümü nasıl göze alabiliyorlar? Oradan gitmek yerine baskı karşısında nasıl direnebiliyorlar? Gerçekten dünyanın dikkatini çekti. Ve ölen çocuğuna işte şehit oldu diye sevinen anneleri görmek dünyayı hayli şaşırttı. Daha başka olaylarla da İslamiyet dünyanın gündeminde ve başka dinlerin mensupları günümüzde de İslam'a giriyorlar. Yıllar evvelinde İngilizcesi gayet iyi olan bir arkadaşımızdan dinlemiştim. Dedi İngiltere'ye gittim. Orada bir papaz aileyle tanıştık. Rahip ve rahibe. Yani onların mezhebinde rahip ve rahibeler evlenebiliyormuş. Katoliklerde evlenme yok ama Hristiyanlığın bazı ekollerinde evlenebiliyorlar. 3 gün boyunca diyor kendileriyle uzun uzun sohbetlerimiz oldu. İslamiyet'le alakalı her türlü hatıra gelebilecek şeyleri sordular. Ben de cevap verdim. Ve karı koca, papaz, böyle papaz ve rahibe kelime-i şehadet getirerek İslam'a girdiler demişti. Ve bir gün Rotterdam'da beraber yürürken o arkadaşla papazdan telefon geldi. Hac mevsimiydi. Telefonda papaz demiş ki, artık tabii papaz değil, Müslüman oldu. Demiş, işte hacca geldim. Burada bir kalp krizi geçirdim. Ama ölmek istemiyorum. İnsanlara hak ve hakikati anlamak için Allah'tan bereketli bir ömür talep ediyorum diye temennilerini ifade etmişti. Bu gibi binlerce olaylar var. Eğer biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra efvacen efvace dahil olacaklardır. Efvac, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ orada geçiyor malum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ve insanları Allah'ın dinine fevç fevç, grup grup, öbek öbek giriyor gördüğünde. İslam'ın ilk döneminden itibaren bu böyle gelmiş ve İslamiyet gittikçe katlanarak büyümeye devam etmiş. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. Ama burada bir şeye dikkat çekti. Biz doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu ve istikameti göstersek elbette onlar bundan sonra da grup grup İslam'a girmeye devam edecekler. Doğru İslamiyet, İslamiyete layık doğruluk. Doğru İslamiyet, bir kısım insanların din algısı doğru İslamiyet değil. Yani İslam'ı doğru öğrenmemiş. Mesela IŞİD, DAEŞ gibi gruplar çıktı. Bunlar önlerine çıkanı öldürdüler tabiri caizse. Çok kötü örnek oldular. İslam bu değil. Savaşta öldürmek vardır. Ama bunlar çok bariz bir şekilde İslam'ın aleyhine insanları geçirebilecek görüntüler verdiler. Ve çok aşırıya gittiler. Böyle olunca diğer milletler İslamiyet buysa biz bu dine girmeyelim diyebiliyorlar. Öte yandan bir kısım insanlar dini yanlış öğrenmiş, yanlış algılamış. İnsanlara da öyle anlatıyor. Ve o zaman din eğer buysa biz bu dinde yokuz diyebiliyor bazı kimseler. Arabistan'da oranın ulemasından bir tanesi dünyanın düz olduğunu iddia etmiş. Ve bunu da Kur'an'a dayanarak ve ilel ardı keyfe sutihat, yeryüzüne bakmıyorlar mı? Allah onu nasıl bir satıh yapmış? Bunu delil getirerek anlatmaya çalışıyor. Ehli ilim, İslam'a ilgi duyan birisi gayrimüslimlerden demiş ki eğer sizin dininiz doğrudan dünya düzdür diyorsa ben o dine girmem. Ayet-i kerime dünya düzdür demiyor. Ayet-i kerime dünyada düz alanların olduğuna, satıh alanların olduğuna dikkat çekiyor. Evet, dünyada ovalar var mı? Var. Her taraf vadiler değil, her taraf dağlık yerler değil. Dünyada dümdüz yerler de var. Ayetin anlattığı o. Yoksa ayetin ibaresi el-ardu küreviyye, dünya yuvarlaktır veya el-ardu musattaha, dünya tümüyle düzdür, böyle bir ifade değil. Ve Kur'an'ın başka ayetlerine bakıldığında yükevvirul leyle alennehar gibi ayetler dünyanın yuvarlaklığına işaret ediyor diyebiliriz. Hatta Batı dünyası dünyanın yuvarlaklığını ispat etmezden önce bizim kitaplarımızda El Ardu Küreviyye, dünya yuvarlaktır diye onlardan 4-500 yıl önce kitaplarımızda geçmekte. Hem de tarih bize bildiriyor ki İslam'ın temeddünü hakikat-ı İslamiyet'e ittibaları nispetindedir. Yani Müslümanların medeniyeti elde etmesi, ne derece İslam'a tabi olmuşlarsa o derece medeni olmuşlar. Başkalarının temeddünü dinleriyle makusen mütenasiptir. Başkaları ise dinlerine sarılsalar geri kalıyorlar, dinden uzaklaşsalar ilerliyorlar. Avrupa buna güzel bir örnektir. Avrupa Orta Çağ'da çok dindar ve İslam dünyasına göre geri vaziyette. Ama Orta Çağ sonrasında işte Rönesans, Reform hareketleri, devamında aydınlanma felsefesi, aklı daha öne çıkarmak gibi durumlar. Bunun neticesinde Avrupa ilerledi. Dini tümüyle terk etmedi ama bağlarını gevşetti. Ve dinin bir takım kendi dinlerinin bir takım hurafelerle iç içe olduğunu fark etti. Böyle olunca daha çok akla yöneldiler ve bunun neticesinde başarılı da oldular. Hem de hakikat bize bildiriyor ki mütenebbih olan beşer dinsiz olamaz. Yani insanın fıtratında inanç geni de var ve fıtrat fıtri olan şeyi ister. Yemek bizim için ne kadar fıtri ise, konuşmak bizim için ne kadar fıtri ise, yaratıcı bir kudrete inanmak ve onun emirlerini hayatımızın düsturu, ölçüsü edinmek insan fıtratında bulunmakta. İşte bir ördek fıtratında sularda yüzmek var. Nerede sular varsa oraya gider ve oralarda yüzmeye çalışır. Ama diyelim güzel bir göl, güzel bir su bulamadı. Bu defa bulanık sular vardır, çamurlu yerler vardır. Oralarda oyalanacaktır. İnsan fıtraten hak dini arıyor ama bazen batıl dinlerin pençesine düşebiliyor. Oralarda oyalanabiliyor. Lâsiyyâma uyanmış insaniyeti tanımış, müstakbele ve ebede namzet olmuş adam dinsiz olamaz. Uyanmış derken mesela Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, yakın zamanlarda korona, bu gibi olaylar insanları bir derece uyanıklığa sevk ediyor. Dünyanın faniliğini gösteriyor ve insan o zaman araştırma lüzumu hissediyor. Ya yani bu dünyaya geldik ama ölümlüyüz. 60-70 yıl yaşayıp sonunda yok olup gideceğiz. Hayatın muamması nedir? Biz niçin var olduk? Varoluşun gayesi ne? İnsan bunları fıtraten merak eder. Ama bir kısmı siyasetle meşgul, bir kısmı spor, futbol gibi şeylerle meşgul, bir kısmı kulaklığını takmış devamlı müzik dinliyor, bir kısmı uyuşturucu kullanıyor veya uyuşturucu müzikler dinliyor. Böylelerinin düşünmeye pek de vakti olmuyor. Ama uyandıklarında, akılları başlarına geldiğinde, yani diyelim ki saçında sakalında ağarmalar başlamış. Bunlar ölümün keşif kolları durumunda, ölümün habercisi, öncüsü durumunda. Elbette bir insan bu gibi durumlarda nereye gidiyoruz diyecek. Ve bizim gibi İslam ülkesinde yaşayan bir insan salayı duyduğunda minareden sala okunuyor. Biri daha gitmiş, sıra bize geliyor. O mana insan düşünüyor. Ve o zaman insan bu hayattan gaye nedir? Daha ilerisi var mı? Elbette merak edecek. Zira uyanmış bir beşer kainatın tehacümüne karşı istinat edecek ve gayri mahdut amaline, yani sınırsız emellerine neşvü nema verecek ve istindatgahı olacak noktayı, yani din-i hak olan dane-i hakikati elde etmezse yaşayamaz. Yani ekmek ne kadar bizim için gerekliyse, inanç, Allah'a iman, ahirete iman da o derece gerekli. Ve bu bizim sınırsız emellerimize hayat veriyor. Mesela dünyada daimi genç kalmak istiyoruz. Burada bu olmuyor. Ahirette olacak. Dünyada elimizden gelse ölmemek istiyoruz. Bu dünyada bu da olmuyor ama diğer alemde olacak. Bu sırdandır ki herkeste dini hakka bir meyli taharri uyanmıştır. Hak dini aramaya insanlarda fıtri bir meyil uyanmıştır. Demek istikbalde nevi beşerin dini fıtrisi İslamiyet olacağına beraatül istihlal var. Yani istikbal İslam'ın ve dünya İslam'ı kucaklayacak, Peygamberimizin müjde verdiği şekliyle güneşin doğup battığı her yere İslam dini ulaşacak. Günümüzde de kısmen ulaştı ama Müslümanların dünyadaki nüfusu dünya nüfusunun 1/4, 1/5 civarında. Yani 2 milyar civarında Müslüman var. Diğerleri evet İslam'ı duydular ama henüz daha İslam'ı kabul etmediler. Layıkıyla İslamiyet onlara belki henüz götürülemedi. Bu noktada Müslümanlara büyük görevler düşmekte. Burada beraatül istihlal ifadesi kullanıldı. Mesela bir kitabın giriş cümlelerinde o kitabın muhtevasına işaret eden kelimeler de kullanılır. Ve oradan o kitabın muhtevasını öğrenmiş oluruz. Hilal doğduğunda, yani diyelim etrafında hale de meydana geliyor, bir aydınlık. Ve biz hafiften o aydınlığı gördüğümüzde ardından hilalin doğacağını fark etmiş oluyoruz. Yani o aydınlık ayın doğacağına ve etrafı aydınlatacağına bir işaret durumunda. Şu ana kadar olanlar da İslam'ın istikbalde her tarafa hükmedeceğine bir beraatül istihlal, onun bir habercisi, onun bir işaretçisi. Ey insafsızlar! Umum alemi yutacak, birleştirecek, besleyecek, ziyalandıracak istidadında olan hakikat-ı İslamiye'yi nasıl dar buldunuz ki fukaraya ve mutasıf bir kısım hocalara tahsis edip yarı ehlini dışarıya atmak istiyorsunuz? Yani bazıları dini tek eline almak istiyor. İşte diyelim ülkemizde %20 civarında dini düzgün yaşamaya çalışanlar var. Bunların bir kısmı biraz da taassup içinde olabiliyor. Geriye kalan %70'i, hani %90 kabul etsek Türkiye'deki Müslüman oranı, geri kalan %70'i bazıları dinin dışına itmeye çalışıyorlar. Din dairesinde görmüyorlar. Bunların telakkisine göre dinin muhatabı işte bir kısım fakirler, onlar dindar olur. Ve bir kısım mutasip hocalar dindar olur. Halbuki dinin bütün insanlara bakan yönü var. Üst düzey idareciler de dindar olur. Polisler de dindar olur. Subaylar da dindar olur. Doktorlar da dindar olur gibi daha toplumun bütün kesimleri, her kesimin elbette İslamiyet'e meyli olacaktır. Ve her bir kesimin İslam'a ihtiyacı bulunmaktadır. Hem de umum kemalatı cami, bütün nevi beşerin hissiyat âliyesini besleyecek mevattı muhit olan o kasr-ı nurani İslamiyeti, o nurani İslam sarayını ne cüretle matem tutmuş bir siyah çadır gibi bir kısım fukara ve bedevilere ve mürtecilere has olduğunu tahayyül ediyorsunuz. Yani dini reddetmemiş bir sarhoş da bu dinin mensubudur. Tam yerine getirmese de sosyetede günahlarla iç içe hayatı olan ama dine hürmeti olan, orucunu tutan kimse de bu dinin bir mensubudur. Veya siyasilerden diyelim dindar bir partide değil, hatta dinle mücadele eden bir partinin içinde, onların içinde bile dindar kimseler bulunabilmekte. Hatta Bediüzzaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendirirken, evet tek parti döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Bediüzzaman'la bayağı uğraşmış ve bir kısım ömrü hapiste, geri kalanı da sürgünde geçmiş o dönemde. Ama Bediüzzaman onları da değerlendirirken hata %5'inindir diyor. Yani %5'i dinsizliği esas almış ve dindarlarla uğraşıyor. Peki %95? %95 bu vatanın insanı. Bir kısmı dini vazifelerini, vecibelerini yerine getirenler, Bir kısmı da belki dinde gevşek ama dini reddeden kimseler de değil. Ve de o zaman şuna da dikkat çekiyor. Neden siyaset üstü hareket ediyor kendisi? Siyasi bir partinin yan kuruluşu değil faaliyetleri. Başkalarının da herkesin de bu derslerden hissesi olmalı. Yani dolayısıyla Risale-i Nur'un derslerine işte Halk Partili de olsa, başka şeylerden de olsa, sosyeteden de olsa nice insanlar gelebiliyorlar ve istifade edebiliyorlar. Evet, herkes aynesinin müşahadatına tabidir. Demek sizin siyah ve yalancı aynanız size öyle göstermiştir. Hani aynamız eğer siyahsa dışarıyı siyah gösterir. Eğer aynamız gayet şeffaf ise dışarıdakiler neyse onu gösterir. Demek bazıları aynalarını siyah hale getirmişler. Böyle olunca İslamiyet'i matemli bir din gibi, müntesipleri gayet az gibi, belli bir kesime hitap eder, diğerlerine hitap etmez gibi tahayyül ve tevehüm edebiliyorlar. Ama elbette din onların tevehüm ettiği gibi değil. Din malı umumi, umumun malı ve herkes bu dinden ne kadar istifade edebilirse istifade edecektir. Dini iyi yaşayanların vazifesi bu noktada diğerlerine yardımcı olmaktır.